Ayrım 17, sayfa 186. Böylece ayet, Hazreti Peygamber'e unutulacak nes olmuş, yani ayetin hem metni hem de hükmü kaldırılmış oldu. Böyle bir nes anlayışı ve Kur'an'a böyle bir bakış sağlıklı mıdır? Bu anlayış, bu söylem, bu bakış açısı hiç kimsenin namazını kılıp kaldıramayacağı bir cenazedir. Bunu topraklar da kabul etmez. Biz daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir ayet ortadan kaldıramayız veya unutturamayız. Bilmedin mi? Allah her şeye kadirdir. Parantez Bakara 106. Şimdi aralarında nesih mensup ilişkisi olduğu iddia edilen ayetlerde nes bulunmadığına dair örnekler verebiliriz. Enfal 65. ayetinin Enfal 66. ayet tarafından nes olunduğu iddia edilmiştir. Önce ilgili ayetleri görelim. Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunuyorsa 200 kişiyi galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa kafirlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Parantez Enfal 65. Bu ayette bir kişinin 10 kişiye galip gelebileceği ifade edilmektedir. Bir sonraki ayet ise şöyledir. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı 100 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelir ve eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Parantez Enfal 66. Bu ayette bir kişinin 2 kişiye galip geleceği söylenmektedir. İşte değişen bu oran nedeniyle alimler 66. ayetin 65 ayeti nesettiğini iddia etmektedir. Aralarında nes olmadığını anlamak için öncelikle bu ayetlerin üzerine oturduğu eksen değeri bulmamız gerekir. Dikkat edilirse eksen değerin insanın gücü olduğu anlaşılır. Bu ayetlerden Yüce Allah'ın insana ancak gücü nispetinde sorumluluk yüklediği net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu husus başka ayetlerde de açıkça zikredilmektedir. Allah herkese gücünün yettiği ölçüde sorumluluk yükler. Parantez Bakara 286. Demek ki verilen hükümde ve yüklenen sorumlulukta kulun gücü esas alınmaktadır. 1. İnananların güçlü olduğu dönemlerde 1'e 10, zayıf oldukları dönemlerde ise 1'e 2 esasına göre hareket edilebilir. Müminler güçlerine göre Allah'ın yüklediği bu iki sorumluluktan birini esas alabilir ve uygulayabilirler. Bunu güçleri ve içinde bulundukları şartlar belirleyecektir. 2. Ayetlerdeki güç, kas gücünden ziyade teknolojik gücü ifade ediyor olabilir. Teknolojik gücü zayıf olan toplum 66. ayete, teknolojik güce yüksek olan toplum ise 65. ayete göre davranabilir. Kitleleri imha edecek atom gücüne sahip olanlar için sayının ne önemi vardır? Toplumların teknolojik gücü her zaman aynı oranda olmayabilir. O zaman 66. ayetin hükmü devreye girer. 3. Bu ayetlerde çok önemli bir siyasi kaideye de dikkat çekilmektedir. Halka yükledikleri sorumlulukların ağır geldiğini anlayan siyasiler geri dönmesini bilmediler. Allah bile zayıflık gördüğünde kuluna alternatif bir uygulama fırsatı vermektedir. Bu kaide iradecilerle halk arasında mutlaka tatbik alanı bulmalıdır. Halka gücüne göre alternatif hükümler sunmak zorunlu hale gelebilir. 4. Bu iki ayet aynı zamanda eğitimin de temel kanunu olmalıdır. Öğrencilere güçleri nispetinde sorumluluk yüklemek, yetersiz kaldıkları anlarda yüklerini hafifletmek eğitimin altın kuralı olmalıdır. Çalışma şartları müsait ve kapasitesi güçlü olan öğrencilere yüklenen ağır sorumlulukları bu imkanlara sahip olmayan öğrencilere yüklemek doğru olmaz. Aynı uygulama işverenle işçi arasında da gerçekleştirilmelidir. Bu izahlardan anlıyoruz ki her iki ayetin hükmü de yürürlüktedir. 5. 65. ayetteki 1'e 10 oranı muhatapların ya da düşmanın bilgisizliği nedenine dayanır. Düşman bilgisiz, cahil ve dayanıksız ise bu oran geçerlidir. 1'e 2 oranı ise Müslümanların zayıf durumlarını ifade eder. Yani Müslümanlar zayıf bile olsalar 66. ayetin sonundaki sabır desteğiyle Yüce Allah onlara savaş emri vermekte, savaşmaktan kaçmanın hiçbir şekilde yolunun açık olmadığını ifade etmek istemektedir. Aralarında nasih mensup ilişkisi bulunduğu iddia edilen diğer bir örnekte Bakara 234 ile Bakara 240 ayetleridir. Şimdi bu ayetleri ele alalım. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları, kadınların yeniden evlenmeleri için 4 ay 10 günlük bir bekleme süresi geçmeleri gerekir. Bekleme süresinin sonuna vardıklarında kendileriyle ilgili olarak meşru şekilde ne yaparlarsa yapsınlar bir günah yoktur. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Parantez. Bakara 234. İçinizden ölüp geride eşler bırakanlar, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını tavsiye etsinler. Şayet kendileri çıkarlarsa, onların kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında sizin için bir günah yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Parantez. Bakara 240. Bakara 234'ün Bakara 240'ın hükmünü kaldırdığı iddia edenler, bu ayetlerin farklı şartlarda alakalı hükümler içerdiğini gözden kaçırmışlardır. Şimdi ayetleri inceleyelim. A. Her iki ayet de hayız görebilen kadınlarla alakalıdır. 234. ayette yer alan 4 ay 10 gün 1 ayı yaz için 3 ayı da gebe olup olmadığını anlaması içindir. Bu 4 ay zarfında 4 defa hayız görme ihtimali vardır. 4 defa hayız gören kadının gebe olmadığı kesin bir şekilde anlaşılmış olur. Günümüzde gebelik çok daha erken tespit edildiğine göre 4 ay 10 gün beklemek gerekir mi? Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz. Gebeliği daha erken tespit etme imkanına sahip olmayan toplumlarda 4 ay 10 gün iddet beklenebilir. Fakat gebeliğin erken teşhis edilebildiği toplumlarda 4 ay 10 gün iddet bekleme hükmü biyolojik ihtiyaçtan dolayı değil ama sosyolojik nedenle uygulanabilir. Zira kocası ölen bir kadının hemen gebelik testi yaptırıp gebe olmadığı anlaşılır anlaşılmaz evlenmesi toplumda hoş karşılanmaz. Çevrede o erkekle daha önce ilişkisi olduğu fikrini uyandırır ve dedikoduya sebep olur. Toplumun hafızası 3 aydır. 3 ay geçince pek çok şey unutulur. Toplumun hafızasının 3 ay olduğu olgusundan hareket eden Allah, 1 ayı yaz için 3 ayı da toplumun dedikodusunu önlemek için koymuştur. Allahu Teala asırlarca önce toplumun hafızasını belirlemiş, olayların 3 ay gündemde yani toplumun hafızasında kalacağını tespit etmiştir. İşte gebeliğin erken teşhis edildiği toplumlarda da 4 ay 10 gün iddet beklemenin sosyolojik boyutunu bu şekilde izah etmemiz mümkündür. 4 ay 10 gün iddet bekledikten sonra evlenen bir kadının toplumda tenkit edilmesi bu yolla önlenmiş olmaktadır. Allahu Teala kanunu toplumun hafızasını dikkate alarak koymuştur. B. Bakara 240'daki bir yıla kadar faydalanmaları hususunda vaziyet etme hükmüyle ilgili olarak Ebu Müslim bir yıl bekleme hükmünün tamamen ortadan kaldığını, hamile olması durumunda kadının bir yıl beklemesi gerektiğini, böylece onun iddetinin bir yıl olduğu ifade etmektedir. Parantez Razi 307. Demek ki 234. ayet gebe olmayan kadının bekleyeceği iddeti, 240. ayet ise gebe olan kadının bekleyeceği iddeti bildirmektedir. Bunun 9 ayı hamilelik, 3 ayı da doğum sonrası bekleme süresidir. Ayetler bu şekilde açıklanınca aralarında nes olmadığı anlaşılmaktadır. Böylece kocası ölen kadına şartlara göre tercihte bulunma hakkı tanınmaktadır. C. Kocası ölüp de evlenme gücü olmayan veya evlenme çağı geçmiş bulunan kadının çocukları onu evden çıkmaya zorlayabilir mi? Yukarıdaki ayetler hayız görebilen kadınlar hakkında olup yaşlı kadınları kapsam dışında bırakmaktadır. Kısaca bu ayetlerin birbirine aykırı olmadığı, birbirini neshetmediği ve farklı şartlar içinde bulunan kadınlar için alternatif yollar gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre dul kalan gebe bir kadın ile gebe olmayan ve doğurganlık yaşında olan bir kadının iddet süreleri farklıdır. Ayetler teknolojik gelişmelerin ışığında daha farklı yorumlamalara müsaade etmektedir. Kadının doğasını ve sosyal şartları dikkate almayanlar adetler arasında nes olduğunu iddia etmişlerdir. İddianın bilgi yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşılıyor. Bu ayetler arasında nes olmadığını anlayabilmek için insan doğasından ve sosyal şartlardan hareket etmek gerekiyor. İnsanlar bilgi eksikliklerini, anlayış kıtlıklarını ve acizliklerini Kur'an'a yüklememelidirler. Aralarında nasih mensup ilişkisi bulunduğu iddia edilen diğer bir örnekte Bakara 142 ile Bakara 144. ayetleridir. Bakara 144'ün Bakara 142'nin hükmünü kaldırdığı iddia edilmektedir. Önce ayetleri verelim. İnsanlardan bir kısım beyinsizler şöyle diyeceklerdir. Dönmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir? De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dileğini doğru yola iletir. Parantez. Bakara 142. Rivayet edildiğine göre Medine'ye hicretten sonra Hazreti Peygamber ve Müslümanların Kudüs'e doğru yönelerek namaz kılmaları Yahudileri şımartmış, bunun üzerine de Bakara 144. ayeti inzal edilerek Müslümanların Mescid-i Haram'a yönelmeleri emredilmiştir. Söz konusu ayet şudur: biz senin yüzünü göğe doğru çevirmekte olduğunu görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Parantez Bakara 144. Ebu Müslim bu hususta şöyle diyor: Kudüs'e yönelme hükmü nesledilmiş değildir. Çünkü kıbleyi tayin etmek meşkil olduğu veya yönelme hususunda bir zorluk bulunduğunda eski kıbleye yönelmek aciz olur. Eski kıbleye yönelmek caiz olur. Parantez Razi 308. Bu ayetlerin birinin diğerinin neshetmediği hususunda şunları söyleyebiliriz. 1. Aynı husustaki iki hükümden sonra olanın önce olanın neshetmesi gerekmez. Zira önceki hüküm ortadan kaldırılırsa sonraki hükmün anlaşılması güçleşir. Neshedildiği iddia edilen birinci hüküm aslında ikinci hükmün altyapısını oluşturmaktadır. 2. Dikkat edilirse Allahu Teala kulunun razı olacağı bir oluşum izlemekte, bu da bize şunu öğretmektedir. İdareciler halkın razı olacağı değişimleri yapmalıdır. İbadetin değerinden bir şey eksiltmeyen ayrıntılarda sıkı davranmak anlamlı değildir. Zaten Allah bu değişime karşı çıkanları beyinsizlikle nitelendirmektedir. 3. Buradaki değişim olgusu şartlara göre fetva verilmesi gerektiği hususunda bize yol göstermekte, fezada bir uyumun veya başka bir gezegende yaşayan insanın namaza yöneleceği yön konusunda alternatif uygulamalara ruhsat vermemize müsaade etmektedir. Çünkü Bakara 142'de doğu da batı da Allah'ındır buyurulmaktadır. Başka bir gezegende olanlar için doğu ve batı yönleri dolayısıyla kıble farklı olacaktır. Onlar için o gezegende başka bir kıble tespit etmek gerekiyor. İşte Kur'an'daki bu farklı ayetlerden esinlenerek bu uygulamalara ruhsat vermek mümkün olacaktır. 4. Farklı dine mensup olan insanların birbirlerine karşı takındıkları tavırlarını oluşturduğu değişimin boyutunu işaret edilmektedir. Her iki ayet bir araya getirildikçe bu farkındalık anlaşılmaz. Bakara 142'yi neshettiğinizde Bakara 144'ü anlayamazsınız. Peygamberimizin bir süre Beyt-i Makdis'e yönelmesi, Yahudilere zeytin dalı uzatmak şeklinde değerlendirilebileceği gibi dinler arası yakınlaşmayı sağlamaya yönelik bir adım şeklinde de değerlendirilebilir. Olumsuz bir tepkiyle karşılaşınca da kendi yönünü belirleme arzusu duymak doğal bir sonuçtur. Bu oluşumu kültürler arası yakınlaşma için de örnek alarak verebiliriz. Yaklaşmak istediğin kültürün bazı değerlerini benimsersen, kendi değerlerinle o kültürü mayalama fırsatı elde edebilirsin. Buna karşılık aşırı bir tepkiyle karşılaştığında kendi öz değerlerine dönme metodunu uygulaman gerekir. 5. Artık yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir ifadesindeki vecih yüz kelimesiyle başın tümü kastedilmektedir. Aslında vücudunu çevir ifadesi kafadan ziyade beyni çevirmeyi ifade eder. Müslümanların aynı kıbleye yönelmeleri onlardaki tevhid inancının tezahürü olup akıl ve gönül birliğini ifade etmekte, bütün akıl ve gönüllerin ırmakların denizde buluşması gibi aynı kıblede buluşmaları ve kaynaşmaları gerektiğine işaret etmektedir. İsra olayındaki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitme olgusu da kültür ve inançlar arası yakınlaşmanın bir simgesidir. Mekke'de putperest kültürüne mukabil Kudüs'te ehli kitap kültürü vardır. Putlardan ve şirkten temizlendikten sonra artık Kabe'ye yönelmek gerekirdi. Bakara 145. ayetine dikkat edilirse bu yönelişin hedefinde insan beyninin olduğu anlaşılır. Beyin ve gönül bu yönelişin hem dinamiklerini göstermekte hem de amacını belirlemektedir. Her iki ayeti bir arada yaşatamayanlar bu oluşumların analizini yapamayacak ve Kur'an'ı anlamakta zorluk çekeceklerdir. Neshedildiği iddia edilen ayetlerin hepsini burada ele almamıza imkan yoktur. Ancak yeri geldiğinde onlara değineceğiz. Şimdi nesh konusunun başka bir boyutunu ele almak istiyoruz. İddiaya göre Kur'an'da lafzı neshedilen, hükmü baki olan ayetler vardır. Bazıları Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir habere dayanarak başlangıçta Kur'an'da recm ayetinin bulunduğunu fakat daha sonra lafzının neshedilip hükmünün baki kaldığını iddia etmektedir. İddiaya göre başlangıçta Kur'an'da bulup daha sonra lafzı neshedilen ifade şudur: Yaşlı erkek ve kadın zina ettikleri zaman Allah'tan ibret verici bir ceza alarak ikisinin de recm edin. Allah aziz ve hakimdir. Buradaki şey, yaşlı kavramı evli manasına alınmalıdır. Bu rivayetten hareket edenler, zina eden evlilerin cezasının renç, zina eden bekarların cezasının ise Nur 2'ye göre 100 değnek olduğunu iddia etmektedirler. Kur'an'da bulunmayan bir sözün ayet olduğu söylemek, onun hükmünü Kur'an'a dahil etmek zulümden başka bir şey değildir. Hadis ayeti nesheder mi? Ayetin hadisle neshedilebileceği fikrini savunanlar, Kur'an'a iftira etmektedirler. Bir peygamber, Allah'ın gönderdiği kitabın ayetlerini tebliğ etmekle mükelleftir. Onları değiştirme hakkına sahip değildir. Bir beşer olan Hazreti Peygamber'in verdiği bir hüküm, Allah'ın hükmünü ortadan kaldırabilir mi? Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun şah damarını koparırdık. Parantez. Hakka 44-46. Buyuran Yüce Allah'ın bu yetkiyi Hazreti Peygamber'e vermesi mümkün mü? Kur'an'da nes bulunduğun hadisin de ayetin hükmünün nes edilebileceğini iddia edenler şu ayet ve hadisleri örnek göstermektedirler. Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır bırakacaksa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Parantez. Bakara 180. Ayette ana, babaya ve yakınlara vasiyet yolu ile miras bırakılacağı söylenmektedir. Ayette yer alan ve örf, adet, teamül kullanma, muamele manasına gelen bil maruf ifadesine makul bir biçimde şeklinde karşılık verilmesi mümkündür. Maruf kelimesi toplumdaki örfe göre ve akla uygun bir şekilde vasiyetin yapılacağını öngörmektedir. Bu ayetteki hükmün mirasçıların sayıldığı Nisa 11-12. Ayetleriyle nesedildiği iddia edilmektedir. Bunun için Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Dikkat ediniz, varise vasiyet yoktur. Parantez. Ebu Davud Vesaya 6. Tirmizi Vesaya 5. Bakara 180. ayetin hükmünü bu hadisin neshetmesi mümkün değil. Eğer bu ayetin neshedilebilmesi söz konusu olsaydı bu Nisa 11-12. Ayetleriyle olurdu. Kaldı ki Bakara 180. ayetiyle Nisa 11-12. Ayetleri arasında bir çatışma olmadığı ve dolayısıyla da nesin düşünülemeyeceği bir vakiadır. Bu ayetler arasında nasih, mansup ilişkisinin bulunmadığına dair şunlar söyleyebiliriz. A. Nisa 11-12. Ayetleri evrensel hukukun kurallarını koymaktadır. Bakara 180. ayeti ise gayrimüslim bir toplumda yaşayan Müslümanların miras meselesine ışık tutuyor olabilir. Hukuku evrensel hukuka bağlanmamış ilkel toplumlarda Müslümanlara alternatif bir uygulama sunuyor olabilir. Vasiyet gerektiren şartlarda bu ayetle amel etme sureti doğal bilir. B. Anne babasından ayrı düşen ve başka bir yerde yaşayan bir evlat, ölüm anında annesine veya babasına yahut her ikisine birden vasiyetle mal bırakabilir. Ebeveyni evlatlarından miras kaldığını da bilmeyebilir. Bu şartlar altında Nisa 11-12. Ayetlerinin hükümlerini uygulamak mümkün olmadığı için Bakara 180. ayeti devreye sokulabilir. Ölmekte olan kişinin ebeveyn ve akrabası için vasiyette bulunmasını müsaade eden bu ayet, vasiyetin makul olmasına şarta bağlamaktadır. Dikkat edilirse ayetin sonunda bunun muttakilere vecibe olduğu bildirilmektedir. C. Nisa 11. ayeti ana babaya düşecek olan mirasın askeri sınırını belirlemektedir. Bu ayetlerin belirlediği alt sınırın üstüne çıkacak vasiyetle mal bırakma engellenmektedir. Nisa 11. ayeti nasih, Bakara 180. ayetin mensuh olarak kabul edilirse, Bakara 181-180. Ayetlerinin de hükmü kalkmaktadır. Çünkü bu ayetlerin içeriği tamamen 180. ayetle alakalıdır. Böylece bir ayet, 3 ayetin hükmünü neshetmiş olmaktadır. Aynı kişiler, Nisa 11-12. Bakara 180. ayetinin hükmünü neshettiği iddiasıyla yetinmeyip, dikkat, varise vasiyet yoktur hadisinin de Bakara 180-182. Ayetlerinin hükmünü neshettiğini iddia etmişlerdir. Bu hadis sahih ise Nisa 11. ayetinin şartlarını kapsamaktadır ki o zaman da Bakara 180-182. Ayetlerini bağlamaz. Çünkü o ayetlerin şartları farklıdır. Fakat hadis sahih değilse bu takdirde onun ayetin hükmünü kaldırdığını söylemek abestir. Kaldı ki Nisa suresi 11-12. Ayetlerinde sözü edilen vasiyet hükmü ile Bakara 180. ayetteki vasiyet hükmü birbirini tamamlar vahiyettedir. Çünkü Bakara'daki vasiyet hükmünden sonra Nisa'daki taksimat geçerlidir. Burada birbiriyle çatışan hiçbir durum yoktur ki aralarında nesh söz konusu olabilsin.